Efendim 19 Ocak Çarşamba gününde eğitim takviminde beraberiz. 2022 yılının ilk ayında neredeyse sonlara doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Daha önce de söylemiştim, gün artık 24 saat değilmiş, vallahi bunu böyle ilan etmişler. Yani duyduğunuzda bilmiyorum ne hissettiniz ama ben dedim ki ben biliyordum. Bir uzmanın bunu açıklamasını bekliyordum. Nihayet açıkladılar. Tabii ki bu böyle gülünecek, eğlenecek bir şey değil ama en azından insan olarak manevi anlamda niye bir şeylere yetişemiyorum ya, ben neden bunu yapamıyorum dediğim yerde beni biraz rahatlatır gibi oldu açıkçası bu bilgi. Bilmiyorum sizde ne yaptı. Efendim 19 Ocak 2022 Çarşamba gününde bakalım Atatürk ne yapıyormuş 19 Ocak'ta. 19 Ocak 1933 tarihinde Atatürk memleketimdeymiş. Bursa yöresindeki ipek böcekçiliğini ve koza üretimini değerlendirmek amacıyla bizzat kendi talimatı ile kurulan İpek İş Mensucat Fabrikası'nı 19 Ocak 1933 gününde ziyaret etmiş Mustafa Kemal Atatürk. Vay, memleketteymiş ya, yaşımız yetseydi keşke değil mi? Böyle zamanlarda ben diyorum ki Allah Allah ya, ne güzel olurdu bir görmek. Gören böyle büyük dedelerimizin falan hikayelerini dinlemişsinizdir mutlaka. Ne heyecanla ve aşkla anlatırlar böyle gözlerinden ışıklar çıkarak. Ve bu arada Atatürk 1933 yılında 19 Ocak'ta fabrikayı ziyaret ettiğinde hatıra defterine şöyle yazmış. İpek İş Fabrikası'nda gördüklerimden çok sevinç duydum. Evet efendim, bu cümleleri yazmış. Tabii ki kıymetli cümlelerdir. Bakan içinde herhalde hala o defter duruyordur diye düşünüyorum. Heyecan içinde saklıyorlardır. Bakalım, evet, Nesin Vakfı'nın takviminde yine o uçun kuşlar uçun öyküsü devam ediyor vallahi sevgili dinleyenler. Biraz uzun süren bir öyküymüş, 8. bölümü. Düşünsenize hala da 9-10 diye devam ediyor ilerleyen günlerde. Bir tek ben yarın sayfasında güzel gene küçük tatlı bir şiir var. Onu mutlak ve mutlak okuyacağım size. Bakayım ülkü takviminde ne var? Spinoza'nın bir sözü, önemli olan yargılamak değil anlamaktır. Ah Spinoza, ah ah. Gelsen de bugün anlatsan herkese bunu. Özellikle sosyal medyada böyle ileri geri yazı yazan kendini bilmezlere bunu bir anlatsam, bir öğretsem nasıl mutlu oluruz. Efendim kızınız olursa Maral, oğlunuz olursa Olcay ismini koymanızı tavsiye etmekte ülkü takvimi. Hemen ülkü takviminin arka yaprağını çevirelim, bakalım neler var. Bir salgın, kuş gribi. Hayvanlar için öldürücü bir hastalık olan kuş gribi insanlara da bulaşmaktadır. Çoğunlukla kanatlı hayvanlarda görüldüğü için kuş gribi adını almıştır. 1983'te Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk tespit edilmiş. Dünyada, yani dünya ölçeğinde gündeme gelmesi de 2005-2008 arasında büyük bir salgın olmuş. Bakın bu salgın da 3 sene sürmüş. Günümüzde aralıklarla kendini gösteriyor. İhbar edilmesi mecburi hastalıklar listesinde. Bunun da salgını, dünya ölçeğindeki büyük salgını 3 yıl sürmüş. Bizim bu korona 2 yıldır var. Yok ya, değildir, 3 yıl sürmez değil mi? Sürmesin yani mümkünse. Türkiye'nin kuşlarından biriyle tanışmak ister miyiz? Su çulluğu. Bataklık yerlerde yaşayan en sık rastlanan çulluk türü. 25 santim boyunda, gagası 10 santim. Düşünebiliyor musunuz? Boyunun yarısı kadar gagası var. O yüzden burnu, yani gagasının uzunluğundan dolayı karakteristikmiş. Kışın küçük sürüler kuruyorlarmış. Havada zigzag çizerek ve yüksek uçuyorlarmış ve yüksek sesle ötüyorlarmış. Genellikle alçak yerlere konuyorlarmış ve böyle kısa ve tekrarlı bir ötüşü varmış suçulluğunun. Allah Allah, değişik. O kadar da güzel bir resim var ki internetten suçulluğu diye girin bakın, çok seveceksiniz. Çok tatlı görünüyor. 1915 yılında bugün Fransa'nın Edison'u olarak anılan George Cloud, ışıklı tabelalarda kullanılan neon tüplerinin patentini almış. Özellikle gösteri dünyasında hızla yaygınlaşan rengarenk neon tüpler kısa sürede Amerika ve İngiltere'de metal tabelalarında yerini almış. Evet, gerçekten önemli bu neon ışık değil mi? Neon tüpler. Çok kullanılıyor. Bizim de çok fazla denk geldiğimiz bir şey neon. Demek ki bugün. Hangi yıl dedi? 1915 yılında bugün. Değişik. Bir kitap alın. alıntı daha yapalım Edgar Allan Poe. Kara Kedi kitabından. Yazmak üzere olduğum bu çılgın ama bir o kadar da basit hikayeye inanmanızı beklemiyorum. Ama gene de yazmış ve çok beğenilmiş diye düşünmek istiyorum. Ve ilginç bir bilgiyle devam edelim. Ay benim oğlum bayıldı bu bilgiye. Jüpiter Güneş sisteminde kendi çevresinde en hızlı dönen gezegendir. Jüpiter'de bir gün 9 saat 55 dakika 30 saniye sürüyor. Aman Allah'ım. Ya bizim de 24 saatimiz kısalmış bu gidişle, biz de Jüpiter'e yetişiriz herhalde de. Bir günün 9 saat 55 dakika 30 saniye olduğunu ben düşünmek istemiyorum sevgili dinleyenler. Bence siz de düşünmeyin. Ama şunu anlıyorum ki gezegenler içinde bir günün en kısa sürdüğü gezegen Jüpiter. Bunu hemen Ali'ye söylemem lazım. İnanılmaz bir bilgi. Bunu hemen Ali'ye ileteceğim. Efendim gelelim mi ebeveynlik yolculuğumuza minik minik? Bugün de size dolu dolu bilgilerim var. Okul öncesi, şunu söyleyeceğim. Okul öncesi deyip kafam karıştı. Aslında cümleyi şöyle kuracaktım. Malum okullarda salgın hastalıklar, Covid dışında da çok fazla maalesef çocuklarımız sıklıkla hastalanıyorlar. Dolayısıyla Ali okul öncesi olduğu için oraya gitti kafam. Anaokullarında da çok fazla var hastalıklar. Kış olduğu için tabii ki malum her zaman olan bir şeydi ama galiba 2 senedir pandemi yaşıyor olmak ve çocukların da bu 2 seneyi evde hiçbir bakteriyi tanımadan büyümüş olmaları ya da 2 yılı geçirmiş olmaları tabii okul hayatına dönünce hastalıkların çoğalmasına sebep oldu. Bununla ilgili küçük bir araştırma yaptım. Daha önce aslında sizlere bu bilgileri paylaşmıştım geçen sene eğitim takviminde ama çok sevdiğiniz bir bilgi olduğu için tekrar etmek istedim. Şimdi günün çözümünü bir anlatacağım. İnatçı bir çocukla başa çıkabilmek için hani küçük tavsiyeler vereceğim. Sonra hastalık döneminde çocuklarınıza nasıl destek olmanız gerektiğini konuşacağım. İnatçı bir çocuğunuz varsa başa çıkabilmek için çocuğunuzu böyle inatçısın diyerek etiketlemekten vazgeçin. Hani ay keçi gibisin, ya Rabbim bu ne inat, ay ne damarsın falan, ben de bazen yapıyorum. Ama bu çok iyi bir şey değilmiş. Etiketlemek ve çocuğunuzun da artık inatçı olduğuna ikna olması hali çok yardımcı olmuyor süreçte. Dolayısıyla gerçekten inatçıysa bile bunu çok dile getirmemek gerekiyormuş. Ve böyle bir sorun olduğunda ve yine inat ettiği bir an oluyorsa ona karşı soğukkanlı olmaya çalışmak çok kıymetli ve önemliymiş. Sakin bir ses tonuyla konuşmak çok önemli. Bir de o anlarda alternatif üretmek. Dolayısıyla da inat ettiği konunun dışında seçme ihtimali olabileceği bir alan açmak. Bu da yardımcı oluyor imiş efendim uzmanların dediğine göre. Efendim şimdi gelelim hastalık dönemlerine isterseniz. Bağışıklık sistemleri gelişmekte olduğundan çocuklar ilk yıllarda sık sık irili ufaklı birçok hastalığa yakalanıyor. Dedik bunu zaten. Hem mikroplarla tanışma dönemi oluyor aslında büyüme çağındaki bir çocuğun sık sık hastalanması. Ama uzun bir süre mikropla da hiç tanışmamış bir çocuk bir anda okula başladığında da normalinden biraz daha fazla hastalanabiliyor. Bu hastalık ne olursa olsun şefkatli ve işe yarar bir yaklaşımla çocuğun fiziksel ve psikolojik direncini arttırmaya yardım etmek çok önemli. Çünkü tabii ki artık net yani kanıtlandı bilimsel olarak da bağışıklık sisteminin güçlü kalabilmesi ya da güçlenebilmesi için en ihtiyaç duyulan şey şefkat ve sevgi, mutluluk. Yani çocuk evde hasta bile olsa mutlu olması çok önemli. Ama burada tabii ki çok ince bir çizgi var. Hasta diye her şeyi kabul etmek. Çocuğun yüzünü güldürmek için normalde yapmayacağınız, anormal zamanda bile yapmayacağınız şeyleri yapmayı kabul etmek değil bahsettiğim şey. Endişe ve koruma içgüdüsünün devreye girmesi çok normal. Son derece endişeleneceğiz tabii ki ebeveyn olarak. Korumak isteyeceğiz. Üzerine biraz fazla düşeceğiz belki farkında olmadan. Bunların hepsi çok normal. Kendimi iyi hissetmiyorum ya da karnım ağrıyor dediğinde hasta olduğunu anlamak her zaman kolay değil. Çünkü hani doğru mu ifade ediyor, bir şeyden endişelendiği için mi bunu söylüyor yoksa gerçekten mi vücudunda bir şey oluyor? Bunu anlamak çok gerçekten kolay olmuyor anda. Ama hani ne kadar şefkatli davranırsanız davranın. Bir yandan her zamanki rutinlerin, davranışların, beklentilerin bu kısa hastalık dönemlerinde geçerli olup olmadığını da merak ediyor çocuklar. Yani siz şefkatli ve böyle çok anlayışlı, daha sakin ve daha hani rahat bir yerden davrandığınızda çocuk bu sefer oradaki sınırını anlamak istiyor. Nereye kadar gidebilirim? Ha, midem ağrıyor, belki gerçekten ağrıyor ama bunun bir karşılığı oldu şu an burada, evde ve şartlarda. Ben bunu ne kadar devam ettiririm, nereye kadar zorlarım gibi böyle bir merak başlıyor çocukta. Eğer çocuğunuzun ne kadar hasta olduğundan emin değilseniz profesyonel bir yardım almak çok önemli. Şimdi sağlığıyla ilgilenirken çocuğunuzda neler var? 10 tane temel ilke var. Biri olumlu örnek olmak. İkincisi cesaretlendirmek. Yani cesur bir hasta olması. Hani cesur bir hasta ol hali. Sınırlara sadık kalmak, bu çok önemli. Aile kurallarını mümkün olduğunca korumaya çalışmak. Yani hele ki atıyorum işte hasta ve işte kardeşine vuruyor. Canım acıdı, bana dokundu, ben de vurdum. Hayır, böyle bir şey yok. Hani başkasına zarar veremezsin. Bazı kurallar var ki onlar asla değişemez gerçekten. Bunu mesela net belirlemek lazım. Bazı kurallarda esneklik sağlanabilir. Ama bunun da o dönem için sadece geçerli olduğunu çok doğru anlatmak gerekiyor. Tabii ki hasta olmayan kardeşleri evde unutmamak gerekiyor. İhmal etmemek gerekiyor. İyileşmekten bahsetmek gerekiyor. Tarafsız kalmak gerekiyor. Mesela bir yerinin ağrıdığını ya da acıdığını söylediğinde dinleyeceğiz. Ama mesela şikayetleri sırasında çok endişeli ya da duygusal davranmamaya çalışacağız. Çünkü çok hani büyük bir şey oluyor. Çok fazla bir davranış oluyor. Sakince dinleyip hani karnım ağrıyor. Karnın ağrıdığını düşünüyorsun. Tam olarak ne hissettiğini bana anlatır mısın? Sence birlikte bir doktora gitmemiz sana iyi gelir mi? Ya da ben önden bir doktoru arayayım mı, ne dersin gibi. Hani eyvah, karnım ağrıyor, ne oldu benim canıma, aman aman aman ne yapacağız şimdi gibi. Hani böyle telaşlar, endişeler yerine daha sakin bir yerden konuşmak. Öncelikleri belirlemek. Yani hayatınızdaki öncelik. Çocuğunuz hasta ve bir öncelik listesi. Hani işe gitmesem olur mu, izin alabilir miyim, evde kalmalı mıyım? Yoksa bir yakınımı mı hemen çağırmalıyım gibi. Hani bu planları da yapmak. İşaretleri izlemek. Mesela işte etkinliklere katılmayacak kadar mı hasta? Hastalığı bulaşıcı mı? Mesela bulaşıcı bir hastalık değilse okula devam edebilir. Hali var mı? Varsa keşke kaçırmasa gibi. Hani bu işaretleri izleyip ona göre bir plan yapmak. Bir açık havaya gitmek iyi gelir mi? Hep bunları böyle işaretleri takip. Sık sık sarılmak. Şefkatin en güzeli biliyorsunuz. Dokunmak. Tabii ki istediği kadar ve izin verdiği kadar. Ve bir de tabii süreçte hayat arkadaşınızla yükü paylaşmak. Bunlar hastalık dönemlerinde ebeveyn olarak dikkat edilmesi gereken ilkelerdi efendim. Yarın yine aynı saatte Kafa Radyo'da Eğitim Takvimi'nde bir arada olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.